Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımızda yine birbirinden değerli konuklarımızla, çok önemli konularımızla sizlerle birlikte olacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Söylemek istiyorum.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın bizlerle birlikte. Sayın Aydın, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Bütün kıymetli dinleyicilerimize TRT Radyo'nun aracılığıyla şükranlarımızı, selamlarımızı, gönülden muhabbetlerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz efendim.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. 24 Kasım Öğretmenler Günü, Pazar günü olacak. Biz tabii gönülden kutluyoruz sevgili öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü. Çocukluğumuzdan beri, o ilk okula adım attığımız mini mini birler olduğumuz günden beri hep bize yol açan çok değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü birlikte değerli hocamızla kutlayacağız. Bu kutsal öğretmenlik mesleğinin o kutsallığını sizlere ulaştırmaya çalışacağız ama daha da önemli. İdealist öğretmen nasıl olur, nasıl olmalıdır? Bu konularda güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hocam, sizin de Öğretmenler Gününüz kutlu
olsun. Evet, bizim de Öğretmenler Günümüz kutlu olsun. Aslında bizi dinleyenlerin, memleketimizin her bir bucağında, her bir köşesinde olan bütün anne babaların da Öğretmenler Günü kutlu olsun. Çünkü ilk öğretmen hiç şüphesiz kişinin annesidir. Niye annesidir? Çünkü çocuk anne karnında 9 ay durduğu andan itibaren, başlangıç anından doğum anına kadar anne en büyük öğretmendir. En büyük idealist öğretmendir. Annenin duyguları, annenin tefekkür dünyası, annenin inanç dünyası, annenin şefkat değerleri o çocuğa sirayet eder. Annenin eğer mutluysa anne, karnında hamileyken, çocuğa hamileyken anne mutluysa o çocuk mutlu olarak dünyaya gelir. Ama anne şiddet altındaysa, anne eşinden, çevresinden azar işitiyorsa, rahatsızsa o duyguları çocuğa geçer. Çocuk mutsuz dünyaya gelir. Onun için bizler aslında çocuk doğmadan evvel annenin karnında iyi bir eğitim başlar. Anne çocuğuna şefkatle davranırsa, onu şefkatle severse, anne içinden ninniler okursa, dünyada en güzel, en idealist insanı yetiştireceğim diye bir fikir dünyasıyla tefekkür penceresinden bakarsa çocuk aslında güçlü olarak dünyaya gelir. Onun için ilk öğretmen annelerdir, daha sonra da babalardır. Bir çocuk okula gidene kadar, ilkokula ya da ondan evvel kreşler var, 5-6 yaşına kadar okula gitmiyor. Onun en büyük okulu neresidir? Okuludur. Onun için anneler çocuklarına iyi bir rol model olması gerekmekte. Eğer iyi rol model olurlarsa çocuklar güçlü yetişir. Güçlü bir biçimde nereye gelir çocuk? Kreşe ya da ilkokul birinci sınıfa gelir. Herkesten öndedir. Çünkü aile, sıcak aile yuvasında o çocuk ne yetişmiştir? İyi yetişmiştir. Ama baba, anne çocuğuna iyi rol model olamıyorsa, en basitinden diyor ki yavrum sigara içme. Anne baba diyor çocuğuna. Peki annem babam sen sigara içiyorsun. O çocuğa sigara içme dediğin zaman o çocuk o sigaradan içmeden bir şey anlamaz. Seni görüyor çünkü. Onun için bir anne baba sözleri önemlidir ama davranışları daha önemlidir. Anne baba evde kitap okuyorsa çocuk ne yapar? Kitap okumaya heves eder. Anne baba kitap okumuyor. Yavrum kitap oku. Peki ey annem babam, senin yavrum kitap okuman ne kadar çocuğa tesir eder, etki eder? Ama babanın, annenin elinde bir kitap varsa, çocuk evde bir kütüphanenin içinde büyüyorsa, kitabın kokusunu alıyorsa, o çocuk nasıl yetişir? Güçlü yetişir. Eğitim ve öğretim hayatına güçlü bir şekilde adım atar, değil mi? Sonra bizim çocuklarımız sosyal ilişkileri kuvvetli olması gerekiyor Sezin Hanım. Biz Türk milletiyiz. Bizler medeniyetimiz ve kültürümüz çok güçlü. 5000 yıllık bir medeniyetimiz var. 1000 yıldır Anadolu'dayız. Bizim aile yaşantımız nasıl? Biz hiçbir zaman batılı bir aile tarzı olmamamız gerekmekte. Şu anda batılı ailelerde çocuklar, her evde bir çocuktan fazla çocuk yok. Çocuklar anneannesi, dedesi, ninesi, halası, teyzesi, akrabasını bilmiyor. Halbuki güçlü bireyler çok çocuklu ailelerde yetişen bireylerdir. Sosyal ilişkileri kuvvetli olanlardır. Dedeleriyle, nineleriyle, teyzeleriyle, halalarıyla, akrabalarıyla, komşularıyla irtibatı çok güçlü olan insanlardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 5000 mühendis üzerine bir araştırma yapılmış. 40 yıl bunlar denek olarak alınmış, 40 yıl izlenmiş. Bu 5000 mühendis aynı üniversite mezunu, Harvard Üniversitesi, mühendislik fakültesi, zeka seviyeleri aynı. Aynı yıl mezun olmuşlar. 40. yılın sonunda araştırmanın neticesinde mühendislerden başarılı olanlar ve hayata sımsıkı sarılanlar, hayatta varlıklarından mutlu olanlar kimler biliyor musunuz Sezen Hanım? Bakın, aynı üniversite mezunları, aynı fakülte, aynı bölüm mezunları ve zeka seviyeleri aynı. Sosyal ilişkileri kuvvetli olanlar. Demek ki bizler çocuklarımızı sosyal bir çevrede yetiştirmemiz gerekiyor. Bir cemiyetin içerisinde yetiştirmemiz gerekiyor. Düğünde, bayramda, cenazede, dini bayramlarımızda, milli bayramlarımızda değil mi? Ne yapmamız lazım? Çocuklarımızla birlikte hareket etmemiz lazım. Çocuklarımızı eve kapatırsak, çocuklarımız sırf televizyon, tablet ve internetin, telefonun tesiri altında kalırsa sosyalleşmeyi kaybeden monoton bir çocuk tipiyle karşı karşıya kalırız. Sonra öğretmene gittikten sonra artık o öğretmenin o çocuğa tesir edecek, 7 yaşından sonraki çocuğa tesir edebilecek bir gücü kalmaz. Ama makul bir insan yetiştirirsek, çocuk yetiştirirsek, eğer idealist bir öğretmene de düşerse o çocuk işte hem en önce kendisini, sonra ailesini, sonra çevresini, sonra bulunduğu şehri, ülkesini ve dünyada Nobel ödülü alabilecek ve dünyaya mühür vurabilecek bir çocuk olur. Bizim hedefimiz idealist öğrenci yetiştirmekten önce, idealist öğrenciyi yetiştirirsek idealist öğretmenler ortaya çıkar. İdealist öğrencinin olmadığı yerde idealist öğretmen olmaz. Çünkü bizde bir ibare var. Derler ki büyükler, hatip muhatabın gölgesidir. Yani senin dinleyici kitlen, senin muhatabın, senin konuştuğun kitlenin durumu, elektriği, misyonu, vizyonu neyse hatibin de misyonu, vizyonu olur. Çocuk çok soru sorarsa derste öğretmeni sıkıştırır. Öğretmen sürekli kendini yenilemek zorunda kalır değil mi? Ama çocuk soru sormazsa, çocuk dünyadan bir haberse öğretmen kendini yenilemez. Ama bu yani madalyanın birinci yüzü. Madalyanın diğer yüzüne geldiğimiz zaman bizim amacımız eğitimde idealist bir öğretmen yetiştirmektir. Biz üniversitedeyiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ndeyiz. Ve Türk Dili Edebiyatı bölümünün derslerine giriyoruz. Türk Dili Edebiyatı öğretmeni yetiştiriyoruz. Biz öğretmeni yetiştirmek için idealizm, hedef, gaye yüklüyoruz. Nedir bu idealizm, nedir bu hedef, nedir bu gaye? Ne diyoruz? Diyoruz ki idealist öğretmen yüreği sevgiyle çarpan insandır. O bir sevgi pınarıdır. Bir muhabbet fedaisidir. Ağır ve yorucu bir görev olan öğretmenlik ancak ve ancak sevgiyle kolaylaştırır. Ne diyordu Yunus Emre? Yaradılanı severim yaradandan ötürü. Sevgiyle yaklaşacak, muhabbetle yaklaşacak, güler yüzle yaklaşacak, pozitif bir enerji yayacak. Eğer sınıfa öğretmen somurtkan bir şekilde girerse, yüzü asık bir şekilde ise o öğrencinin bütün idealizmi kırılır. Doktor yüzü asıksa, suratı asıksa giden hasta ne olur? Daha da hastalar çıkar. Bugün hastalar kendilerini psikolojik ve sosyolojik tedaviyle iyileştirebiliyorlar. Ya da bir hakimin karşısında çıkan davacı, hakimin yüzü asıksa o hakime de adalete de güven duygusu değil mi kaybeder? Onun için biz iyi niyetli olmamız lazım. İyi niyetli nesiller, iyi niyetli öğretmenler yetiştirmemiz lazım değil mi? İyi niyet olursa, güler yüz olursa, sevgi olursa, gönül kırmamak olursa nitelikli öğretmenlerin elinde nitelikli öğrenciler meydana gelir. Niteliksiz öğretmen niteliksiz öğrenciyi yetiştirir. Ne olur peki niteliksiz öğrenciler yetişirse? Niteliksiz mühendis olur, niteliksiz doktor olur, niteliksiz esnaf olur, niteliksiz memur olur, niteliksiz anne olur, niteliksiz baba olur. Her yerde niteliksizlik meydana gelir. Bu niteliksizliğe biz nitelikle cevap vermemiz lazım. Bunun da demin sözlerimin başında ifade ettiğim gibi sevgiyle, gönül kırmamayla. Ne diyordu Yunus Emre? Gönül çalabın tahtı. Çalap, kıymetli dinleyenlerimiz, eski Anadolu Türkçesinde Allah'ın karşılığı. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı, iki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise. Gönül yıkmadan öğrenci yetiştirmemiz gerekiyor değil mi? İşte Öğretmen aynı zamanda sabırlı kişidir. Bir sevgi mesleğidir dedik ya. Öğretmenliğin sürdürülebilmesi için sevgiyle bakması lazım. İnsanı sevmesi lazım. Ve idealist öğretmen zorluklardan yılmayan öğretmendir. Dinlenmemek üzere yürümeye karar vermiştir. Bakın bu ifadeyi tekrar altını çizerek söylüyorum. Dinlenmemek üzere yürümeye karar vermiştir. Bir işi bitirdiği zaman diğer işi işe başlayandır. Öğrencilerine kitap okutmayı seven kişidir öğretmen. Bir kitabı bitirdikleri zaman diğer bir kitabı okumayla, şiiri sevdirmeyle, kültürü sevdirmeyle, medeniyet değerlerimizi sevdiren kişidir idealist öğretmen. İdealist öğretmen toplumun vitrin kişisidir Sezin Hanım. Üstün ahlakı değerlere sahiptir idealist öğretmen. Erdemlidir. İdealist öğretmen hassas bir terazi gibidir. Ne kadar değil, nasıl yaşayacağını bilen insandır. Akif'in mısralarında çizilen şu portredir aslında idealist öğretmen. İstiklal şairimiz Mehmet Akif ne diyor? Muallimim diyen olmak gerektir imanlı, edepli, sonra liyakatlı, sonra vicdanlı. Bu dördü olmadan olmaz, vazife çok büyük. Demek ki idealist öğretmenin vazifesi çok büyük. İmanlı, vicdanlı, edepli ve liyakatlı olmak zorundadır. Kendisini her gün yetiştirmek zorundadır. Her gün derse gelirken akşam kendisini yenileyendir. O gün ne anlatacağını gözden geçirendir. Eski bilgilerle değil, yeni kitaplar okuyarak, teknolojik gelişmelere ayak uydurarak öğrencinin karşısına çıkan kişidir. Çünkü 21. yüzyıldayız. Teknoloji çağındayız. Bilgi sürekli ne yapıyor? Değişiyor ve gelişiyor. Bu değişim ve gelişime eğer ayak uyduramazsa öğretmen, öğretmenlik vasfını, nitelikli öğretmenlik vasfını kaybeder, vasat öğretmen olur. Bakın unutmayalım, kıymetli dinleyenler, kıymetli öğretmenlerimiz, hepiniz idealist öğretmenlersiniz muhakkak ama yeni öğretmenlerimizden eğer vasat olanlar varsa bunları dinlesin, vasat olmasın, onu elinin tersiyle itsin. Vasat öğretmen söyler, iyi öğretmen gösterir, idealist öğretmen ilham verir. İdealist öğretmen doğaldır ki bu üç kategoriden üstünde yüksek bir kariyerdir. İdealist öğretmen bütün bunların ötesinde yapan da bir insandır. Gayret ve çabaların ürünü olarak ölümsüz eserler verir. En büyük ölümsüz eseri nedir? İnsan yetiştirmektir. Öğrenci yetiştirmektir. Bir nesli bir öğretmen ya berbat eder ya önünü açar. Bir şiir var, şair diyor ki, aslan kovalıyor, ceylan kaçıyor. Her canlı avını kendi seçiyor. İkisi de aynı sudan içiyor. Yılan zehir yapar, arı bal yapar. Yılan olup zehir yapmak kolaydır ama bizim kültürümüzde ve medeniyetimizde öğretmenin rolü arı olup bal yapabilmektir. Her çiçekten toplayıp öğrencilerine sunabilmektir. O kültürü, o değerleri, o bilimi, ilmi, ilim ve irfanı beraber götürendir. Yani zülcenahayn olandır. Sırf ilim de kifayet etmez. İrfan medeniyetimizin beşiği olan bu medeniyet, bu Anadolu ve bizim ata yurdumuz Türkistan, irfan medeniyetinin beşiğidir. Bizler idealist öğretmen, Ulu Türkistan, Piri Türkistan, Ahmet Yesevi nasılsa, o nasıl alperenler yetiştirdiyse, bizim öğretmenlerimiz adeta bir Ahmet Yesevi gibi olmalıdır. Bakın peygamberimiz, daha Medine'yi Münevvere'ye hicret etmeden önce Medine'ye ilk kimi gönderiyor biliyor musunuz? Öğretmenleri. İlk öğretmeni gönderiyor. Gitsin Medinelileri eğitsin. Onların eğitim şartları olgunlaşsın. Eğitimde belli bir seviyeyi yakalayan insan ne yapar? Karşı çıkmaz. Dinler. Muhakeme gücü gelişir. Tefekkür eder, tezekkür eder. Ve Musab bin Ümeyr'i gönderir. Niye Musab bin Ümeyr'i gönderir? Musab bin Ümeyr o gün eğitim için öğretmen, idealist bir öğretmendir. Giyimini kuşamı çok güzeldir. Çok güzel kokar. Yakışıklıdır. En idealist, en seçkin kişiyi Peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye göndermiştir. Onun için biz çocuklarımızın içerisinde en zeki kimse onu öğretmenlik mesleğine yönlendirmemiz gerekir. Yönlendirmemiz gerekir ki toplumu önünü açsın. Öğretmenler toplumun ya önünü açar ya önünü kapatır. İşte bu idealist öğretmenin genel özellikleri nelerdir Sezin Hanım? Şunlardır. Yüreği çocuk ve insan sevgisiyle dolup taşan, çocuğun neşesini devam ettirebilen, çocuğun hayallerini kırmayan, öğretmenlik mesleğini çok seven, uzmanlık alanı neyse çok iyi bilen, insanın fıtratına vakıf olan, herkesin fıtratı değişik, herkes aynı olamaz. Allah herkesi çeşit çeşit yaratmış, herkesi istese aynı yaratırdı. Farklılıklarımız zenginliğimizdir, çeşitlilik olmamız bizim zenginliğimizdir. Bakın, Cenab-ı Hak İsra suresinin 84. ayetinde buyuruyor ki Sezin Hanım, herkes şakülesine göre hareket eder. Şaküle nedir? Fıtrattır. Herkes fıtratına göre hareket eder. İşte biz bu değişik fıtratları bir potada eritmemiz gerekiyor. Bunu yapan kimdir? Öğretmendir. Ödev verirken geleceği düşünen, talebeyi ödevle boğmayan, talebeyi testlere mahkum etmeyen, talebenin ufkunu açan ve kitap okuma ya çok önem veren, ilk derste okuma saatiyle derse başlayan, 15 dakika, 20 dakika bir romandan, bir kültür kitabından, bir fikir kitabından, bir şiir kitabından okuyarak öğrencilerle birlikte derse giren, eğitimi dört duvar arasına sıkıştırmayan, eğitim dört duvar arası değil, eğitim her yer. Japonlar öğrencilerinin akılları kestikleri zaman birinci, ikinci sınıfta Hiroşima'ya götürüyor. Diyor ki bakın bizi bombaladılar, bizi mahvettiler burada. Eğer siz iyi bir eğitim sürecinden, öğretim sürecinden geçmezseniz tekrar bombalanırsınız. Burada ne yapın? Buraya bakın, ibret alın. Peki Anadolu'da yüzlerce yer var. Çanakkale'miz var değil mi? Çanakkale'ye bütün öğrencilerimiz gitmeli. Çanakkale'de bu milletin bağımsızlık destanıdır Çanakkale. 253 bin şehidin olduğu yerdir Çanakkale. Çanakkale'yi görmeli ki Çanakkale'de insanlarımız, dedelerimiz, şehitlerimiz ne tür zorluklara göğüs gerdiler. 16 yaşında, 17 yaşında, 20 yaşında talebeler vatanın kurtuluşu için mücadele ettiler ve şehit oldular. Bilgide önemli olan Sezin Hanım, ilmel yakın vardır. Aynel yakın vardır, hakkal yakın vardır. Bir bilgiyi bilmek ilmel yakındır. O bilginin yerini görmek mekan olarak aynel yakındır. O insanlarla haşru neş olmak hakkal yakındır. Biz bilgiyi aynel yakın ve hakkal yakın noktasına getirebilen şahsiyetler yetiştirmemiz lazım. Bu da idealist öğretmenlerdir değil mi? Mustafa Kemal Atatürk ne diyordu? Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacak değil mi? Mustafa Kemal Atatürk'ün bir unvanı da neydi? Baş öğretmendi. Geliyor öğrenciyi gerçek hayata hazırlayan, giyim kuşamı ve davranışlarıyla demin söyledik örnek olan, sabırlı, hoşgörülü, babacan tavırlı, kendisinden korkulmayan, idealizm duygusu yüksek, okumayı hayat tarzı edinen, çalışmayı ibadet sayan, insanları notla korkutmayan, insanları sınavla korkutmayan, sınavla notla korkutmayacaksın, işleri kolaylaştıracaksın, kolaylaştırırsan zaten öğrenci kendiliğinden ne yapar? Öğrenir ve sever. Ve yaratıcının ilk emrine oku değil mi? İkra. Okumayı da ne yapmamız lazım? Sevdirmemiz lazım. İşte aileden başlayan eğitim öğretim süreci öğretmenin eliyle ne olur? Zirveye ulaşır. Onun için bizim çok güzel atasözlerimiz var da, bir atasözümüz var. Diyor ki kız anadan öğrenir sofra düzmeyi, oğul babadan öğrenir sohbet gezmeyi. İyi anne ve iyi baba yetiştirmek. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethediyor ama onu yetiştiren bir anne baba var değil mi? Ankara'mızın manevi mihmandarı Hacı Bayramı Veli, Sultan II. Murat'ın hocası. Sultan II. Murat telaşa kapılmış, İstanbul'u fethetmek istiyor ama bir türlü nasip olmuyor. Dedeleri de uğraştı, herkes İstanbul'u fethetmek için uğraştı. Hacı Bayramı Veli demiş ki boşuna uğraşma, sen İstanbul'u fethedemeyeceksin demiş. Hocam demiş, niye fethedemeyeceğim? Allah sana nasip etmeyecek, ben de görmeyeceğim. Senin kundakta bir esen var, Fatih Sultan Mehmet Han'ı kastederek. Benim de yanımda bir köse var, akşam settini kastederek. İstanbul'un fethi bunlara nasip olacak. Hocam benim diğer çocuklarım nasıl yetiştiyse Mehmet de öyle, daha kundaktaki bir çocuk. Bunun diğerlerinden farkı ne ki? Diyor ki git hanımına sor. Rivayet budur. Gelir Sultan II. Murat Han, Hanımına sorar Fatih'in annesine. Der ki hocam böyle bir müjde veriyor. Sen bu diğer çocukları yetiştirirken bundan ne farklı bir muamele yaptın ki bu çocuk fethedecek? Çok güzel bir cevap verir Fatih'in annesi, 2. Murat'ın hanımı. Der ki sultanım ben bu çocuğa hiç abdestsiz süt emzirmedim. Ve süt emzirirken her zaman dedim ki oğul oğul büyü, İstanbul'u fethet. İstanbul'un fethi sana nasip olacak. Ona bir yol çizdim. Ona bir ideal çizdim. Ona bir kızıl elma çizdim. Onun için bu çocuğumuz inşallah İstanbul'u fethedecektir. Onun için bizim ninnilerimiz eğitimde çok önemli. Ne diyor? Oğlunu annesi kundaktayken diyor ki büyüyesin, büyüyesin yavrum. Paşa olasın yavrum. Bey olasın yavrum. Ninni de ona ne? Bir model, rol model kişiyi gösteriyoruz. Paşa olmayı, bey olmayı gösteriyoruz. İdealist insan olmayı gösteriyoruz. Onun için anneler, babaların çizdiği rol, öğretmenin çizdiği rol kadar önemlidir. Ve benim buradan ricam dinleyicilerimden, çocukları olan dinleyicim, dinleyicilerimiz, kafanızda, kafanızın ardında eğer boşanma varsa onu bir tarafa bırakın. Sizin artık çocuklarınız oldu. Boşandığınız zaman o çocuklarınızın gelecekleri kararıyor. O çocuklar annelerin, babaların ayrı olduğu evlerde yetişen çocuklar, sıcak evinde sıcak çorba içemeyen çocuklar, okulda da pek bir şey istediği enerjiyi bulamıyor. Ne geliyor? Kalbi kırık geliyor. Gözü yerde geliyor. Diğer çocukları sevinçliyken o sevinç gönlünde sevinci ifade edemiyor. Onun için annelerimiz, babalarımız sevgiyle çocuklarını bağırlarına bassınlar, güçlü bir aileyi oluştursunlar. Güçlü ailelerden güçlü toplumlar, güçlü toplumlardan da güçlü milletler çıkar. İdealist öğretmenler de bu işin nedir? Öncüleridir. Ben bu vesileyle 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Nice 24 Kasımları görmek üzere bütün dinleyicilerimizi ve idealist öğretmenlerimizi kalbin sahibine emanet ediyorum Sezen Hanım.
Değerli hocam ne kadar güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Aynı vesileyle biz de tüm öğretmenlerimizin, tabii ki başta anne babalarımızın, baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bize emeği geçen tüm sevgili öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü bir kez daha kutlu olsun. İyi ki bizi yetiştirdiler, iyi ki bu günlere getirdiler ve değerli hocam siz de iyi ki bugün bu anlamlı günde öğretmenlerimize o idealist öğretmen olma yolunda ilerledikleri çizgide neler yapılıp neler yapılmaması gerektiği konusunda birkaç cümle ettiniz. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Bayezid Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın stüdyo konuğumuzdu. 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle bugün kutsal öğretmenlik mesleğini ve idealist öğretmeni konuştu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor. Kimseye Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte. Sayın Çetin, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzla bugün yurt dışı borçlanmayı konuşacağız. Yurt dışı borçlanmada dikkat edilecek hususları değerlendireceğiz. Öyleyse hemen soralım, nedir yurt dışı borçlanma, ne anlıyoruz, ne anlamalıyız? Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız örneğin Türkiye'ye dönüş yaptıklarında o borçlanma işlemleriyle ilgili ne gibi gereksinimleri var, neler yapmaları gerekiyor? Bunları detaylandıralım.
Evet, öncelikle tabii emek gerçekten kutsal bir hak. Yani insanların alın terinin karşılığını alması, sağlıklıyken çalışması ve sonunda bu sağlıklı çalışmasını yaparken o birikimleri, özellikle de prim dediğimiz işveren tarafından da ödenen ve kendi maaşından da kesilen primlerle yıllar sonra elden ayaktan düştüğünde ya da işte sağlığı çalışmaya el vermediğinde, mağluliyet durumuna düştüğünde yaşlılığı için bir garanti, bir güvence oluşturacak şeylerden bir tanesi de yaşlılık aylığı dediğimiz ya da kıdem tazminatı dediğimiz ödemeler. Şimdi tabii yurt dışında özellikle uzun yıllar çalışan vatandaşlarımız bu emeklerinin Türkiye'ye kesin dönüş yaptıklarında ya da işte oradan emekli olamadan Türkiye'ye gelip Türkiye'de ticaretle, esnaflıkla, ziraatle, çiftçilikle veya işte işçilik yaparak yaşamını idame ettirmeye devam ettiği süre içerisinde emekli olabilmek için sürelerin toplamı gerektiğinde Türkiye'deki çalıştığı süreler dikkate alınıyor sadece. Yani sadece Türkiye'de kaç yıl çalışmış ise o süreler. Ama bu büyük bir haksızlıktı. Şöyle düşünün, 8-10 yıl yurt dışında çalışmış, eğitim amacıyla gitmiş, orada işte eğitimi esnasında ama aynı zamanda çalışmış, 3 yıllık, 5 yıllık sigorta deneyimi olmuş. Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'de yeni bir iş kurmuş veya yeni bir işe girmiş. Hı hı. Böyle bir durumda örneğin emekli olabilmesi için yurt dışında çalıştığı süreler eğer eklenirse 5-6 yıl, 10 yıl daha önce emekli olabilecek iken eğer bu eklenmediği takdirde emekliliği daha geç sürelerde olabiliyor. İşte bizim 3201 sayılı bir yasamız var. Bu yasa çerçevesinde özellikle yurt dışında çalışılmış olan sürelerin Türkiye'deki sürelerin üzerine eklenmesi vasıtasıyla emekliliklerini hak etmek ve yaşlılık aylığı, yani yaşlılıklarında bir aylık alabilme hakkına kavuşturan sistemin adına biz yurt dışı borçlanma sistemi diyoruz. Yani
bir nevi hizmet birleştirme değil mi bizim Türkiye'de yaşadığımız?
Harika. Özü itibariyle aslında biz bu hukuki bir terimdir aslında, hizmet birleştirmesi. Tam tersi, yurt dışı borçlanma aslında halk ağzıyla insanlarımızın bildiği, kullandığı sistemdir. Aslında hukuki terim karşılığı hizmetlerin birleştirilmesidir. Hizmetlerin birleştirilmesi aynı zamanda sadece yurt dışındaki çalışma sürelerinin değil, Türkiye'de de mümkündür. Örneğin SSK'ya tabi bir iş yerinde işçi olarak çalışmış olabilir. Bir müddet devlet memurluğu yapmış, bir kamu kurumunda emekli sandığına tabi olarak çalışmış olabilir. Daha sonra kendisine bir iş yeri açarak iş yeri sahibi olup Bağkur'a tabi olarak çalışmış olabilir. İşte Türkiye'de de bu üç ayrı kurum çatısı altında çalışılmış olduğu takdirde bunlardaki geçen çalışma sürelerinin birleştirilmesi hizmet borçlanmasıdır. Hatta buna biraz daha ekleriz. Bazılarının böyle işte 3 ay, 5 ay, 1 yıllık açığı kalır. Ya ona bir de askerlik borçlanması ekleyelim evet, dediğimiz sistem vardır. Ne yaparsınız? Örneğin birleştirdiğiniz bu kurumlarda çalıştığınız süreleri ama 1 yıl eksiğiniz kaldı. İşte 18 ay askerlik yapmışsanız, 12 ay askerlik yapmışsanız bunu da borçlanmaya kattığınız zaman emeklilik süresini tamamlıyorsanız biz buna hizmet birleştirmesi diyoruz hukuki anlamda ve
evet,
yaşlılık aylığı almaya hak kazanabiliyorsunuz.
Doğum için de aynısı geçerli mi?
Tabii kadınlar için de doğum sürelerinde geçen o sürelerin de borçlanılması vasıtasıyla emekliliğe katkı sağlaması mümkün. Ama zaten ilk baştaki o 4 aylık süreyle sonra verilen 4 aylık doğum izinleri zaten bu süreye kanunen tabi. Ama daha sonrasında
ücretsiz izin almak durumunda
evet. kalırsa doğum yapan anne, o takdirde o sürelerin de daha sonra borçlanma yoluyla emekliliğinden sayılmasını isteyebiliyor. Bizim daha ziyade üzerinde duracağımız husus ise yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın Türkiye'ye dönüş yaptıklarında, Türkiye'de de bir SGK'ya tabi bir çalışma hayatı sürdürürlerse ve buradaki çalışmalarıyla oradaki çalışmalarını birleştirip bir yaşlılık aylığı almak isterlerse onun üzerinde duracağız. Bunun da özellikle bazı şartları var. Bir defa mutlaka Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Yani yurt dışına gidip de yurt dışında Alman vatandaşlığını seçmiş olan vatandaşlarımız var ise onlar bu haklardan yararlanamıyor. Sadece Türk vatandaşı olup da orada bulunduğu ülkede vatandaşlığını koruyan vatandaşlarımız bu 3201 sayılı yasanın borçlanma hükümlerinden yararlanabiliyor. Yine belirli nitelikte, belirli sürelerle yurt dışında bulunmak ve bu ülkede sadece bulunmak yetmiyor, çalışmış olmak. Bu çalışmayı da biz dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Hani daha ziyade eğitime gittiğimizde bazen kaçak olarak da çalışırız ya.
Bir kafede,
bir kafede, benzincide, markette evet. kaçak olarak çalışılan süreler maalesef eklenemiyor. Sebebi şu, Türkiye'de bu çalışma sürelerinin eklenebilmesi için mutlak belgelendirilmesi gerekiyor. Yani çalıştığınız yerden sizin bir çalışma belgesi almanız gerekiyor. Evet, hizmet döküm cetveli diyoruz biz buna. Sigortalanmış olması ve sigorta primlerinin ilgili işveren tarafından yatırılmış olması gerekiyor. Eğer Türk vatandaşı iseniz, yurt dışında bulunuyor iseniz ve yurt dışında bulunduğunuz sürede çalıştığınız süreleri belgeleyebiliyorsanız o takdirde yazılı şekilde başvurma kaydıyla borçlanma hükümlerinden yararlanabilecekler. Demek ki Türk vatandaşı olacağız, yurt dışında bulunacağız, yurt dışında o çalıştığımız süreleri yazılı şekilde belgelendireceğiz, yazılı şekilde başvuruda bulunacağız. Ondan sonra eğer sürelerimizin toplamı da 70 ise bu takdirde biz yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olacağız. Şöyle bir husus var. Türk vatandaşı olmak dediğimiz zaman şunu açıklamak gerekir. İlgilinin borçlanmak istediği sürelerde, yani yurt dışında örneğin Almanya'da diyelim yine, borçlanmak istediği 3 yıllık bir süre var. Bu sürede ve yazılı başvuru yaptığı tarih itibariyle, yazılı başvuru yaptığı tarih itibariyle Türk vatandaşı olması gerekiyor. Örneğin vatandaşımız, Fransa'da yaşayan bir vatandaşımız Fransa'daki çalışmalarını birleştirmek için geldi. O dönemde de Türk vatandaşı olarak yazılı başvurusunu yaptı. Yazılı başvurusunu yaptıktan sonra örneğin bulunduğu ülke vatandaşlığını kazandı. Örneğin Fransız vatandaşlığına geçti. Örneğin işte Alman vatandaşlığına geçti. O takdirde engel değil birleştirmeye. Çünkü önemli olan
o imzayı attığı tarih.
İmzayı attığı tarihte Türk vatandaşı olması. Evet. Demek ki Türk vatandaşı dediğimiz zaman bunu anlamamız gerekecek. Belirli süre ve nitelikte yurt dışında bulunmak deyimi, yurt dışında geçen sigortalılık süreleri, sigortalılığın sürelerinin veya sonunda bir yıla kadar işsizlik süreleri, yani nedir? İşten çıkarıldı. İşten çıkarıldığı tarihten itibaren bir yıllık süre. Bizde Türkiye'de biliyorsunuz bu 6 ay. Hı hı. Yani işten çıkartılan bir kişi 6 ay boyunca işsizlik sigortasından işsizlik ödeneği alabiliyor. Ama yurt dışında eğer çalışmış ve yurt dışında işsiz kalmışsanız, yurt dışında işsiz kaldıktan sonraki bir yıllık süreyi değerlendirebiliyorsunuz. Borçlanma kapsamına alabiliyorsunuz. Yine yurt dışında yaşayan kadınlarımız, ev kadınlarımız için söylüyorum. Yurt dışında yaşayan ev kadınlarımız da yurt dışında geçen süreleri borçlanabiliyorlar. Yani çalışmıyor olsalar bile yurt dışındayken geçen, ev kadını olarak geçen süreler borçlanma kapsamında değerlendirilebiliyor. Bunu da bilsin. Çünkü şöyle bir yanılgı var. Özellikle ev kadınlarımız yurt dışında bulunduğu süre içerisinde, örneğin yurt dışında çalışmamış. Ama Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'de bir yerde çalışmaya başlamış. Hayat şartları gereği geçimini sağlamak için. Zannediliyor ki ben sadece Türkiye'de çalıştım, yurt dışında bulunduğum süre içerisinde ev kadınıydım. Bu nedenle de ben herhangi bir sigortalı olamam, sigortalı yerde çalışmadım diye düşünmesinler lütfen. Yurt dışında geçen ev kadın olarak, yani çalışılmadan geçen süreleri Türkiye'ye geldiklerinde, Türkiye'de eğer bir yerde çalışmaya başlamış iseler yurt dışındaki süreleri, ev kadını olarak geçen süreleri borçlanma hakkına sahiptirler.
Birebir mi? Yani birebir çalışma gününe denk düşüyor mu o ev hanımlığı olarak geçirdiği süre?
Şöyle, ev kadını olarak, yani aslında ev kadını dediğimiz çalışmayan kadınlarımız. Evet. Çalışmayan kadınlarımız da Türkiye'de yurt dışında o ne kadar bulunmuşlarsa o süre zarfını borçlanarak Türkiye'deki çalışmış oldukları sürelere ekletip yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanabiliyorlar. Hizmetleri belgelendirmek dediğimiz hususu da biraz açmamız lazım. Hani biraz önce dedik ya, örneğin öğrenciydi, markette bir taraftan da kaçak olarak çalışıyor. Bu kişinin hizmetlerini belgelendirmesi mümkün değil. Çünkü kaçak olarak çalıştığı süre içerisinde sigorta primleri ödenmiyor. Sigorta primleri ödenmediği için de o süreleri borçlanma nisabında toplanması mümkün olmuyor. Borçlanma yapmak isteyen kişilerin durumlarına uygun olan belgelerin asıllarını Sosyal Güvenlik Kurumu'na sunmaları gerekiyor. Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Kurumu'na. Şimdi acaba bir son şeyde onu da söyleyeyim. Yazılı dilekçeyle başvuru zorunluydu. Mutlaka yazılı bir dilekçeyle bu başvurularını yapabiliyorlar. Borçlanma isteğinde oldukları yurt dışındaki sürelere ilişkin belgeleri de ekleyerek veya ev kadın olarak geçen süreleri de bildirerek bu formu doldurup Sosyal Güvenlik Kurumlarının ilgili ünitesine ulaştırmaları yeterli, ya da yurt dışında Çalışma Bakanlığının çalışma teşviklerine ulaştırmaları yeterli. Şimdi bir de süremizi iyi kullanmak açısından mesela borçlanma kapsamında değerlendirilemeyecek süreler var. Yani hangi süreler değerlendirilemez? Örneğin 18 yaşından önce yurt dışında çalışılan süreler borçlanma kapsamında değerlendirilemez. Çünkü yasal çalışma süreleri Türkiye'de 18, yani reşit olmadan itibaren başladığı için yurt dışında çalışılan süreler değerlendirilmiyor. Yine 18 yaşından önce yurt dışındaki ev kadınının süreleri de değerlendirilmiyor. Yani bir ev kadınımız borçlanma yapmak istiyorsa ancak 18 yaşından sonraki süreleri borçlanabilir. Yine yurt dışında çalışan bir vatandaşımız 15 yaşından beri çalışıyor olsa bile ancak 18 yaşından sonra çalıştığı süreleri borçlanma yoluyla ekletebiliyor hizmetlerini. Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce, yani Türk vatandaşı olmadan önce çalışılan sürelerde maalesef hesaba katılmıyor. Yani çalıştığınız süre içerisinde Türk vatandaşı değilseniz o süreleri borçlanma yapamıyorsunuz. Veya vatandaşlığınızı kaybettiniz. Yani Türk vatandaşlığının kaybı sağlandı. Türk vatandaşlığının kaybından sonraki çalışmış olduğunuz süreleri de yine hesaba katamıyorsunuz. Hmm. Yani ne demiştik ilk konuşmaya başladığımızda? Mutlak surette
belgelendirmemiz gerekiyor.
O imzanın, başvurunun yapıldığı tarihe kadar mutlak şekilde Türk vatandaşı olma zorunluluğu var. Yine aynı şekilde ikili sosyal güvenlik anlaşmaları gereğince kendilerine kısmi aylık bağlanmış olanların yurt dışında geçen sigortalık süreleri de bu sürelerin bitim tarihinden sonraki işsizlik süreleri ve ev kadını olarak geçen sürelerde bağlanamıyor. Demek ki yurt dışında sigortalısınız. Bu sigortalılık süresinden sonra bitti. Sigortalık süreniz bitti. Bu bitim tarihinden sonraki işsizlik süreleri hesaba katılmıyor. Hani dedik ya, yurt dışında çalışanların bir yıllık süreleri bu kapsama alınabiliyordu. Ama yurt dışında çalışanların eğer bir yaşlılık aylı veya bir malluk aylı alıyorlarsa, sonra bundan dolayı bu aylık kesilmiş de ondan sonraki bir yıllık süre işsiz kalmışlarsa bu süreler sayılmıyor. Yine Türkiye'de malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında geçen ve bazı süreler var ki işte bunlar özellikle Libya, eskiden biliyorsunuz Libya'da çalışanlarımız çok oluyordu. Libya'da çalışanlar örneğin bu sürelerin kapsamında yararlanamıyor. Yine Almanya'da istisna akdi kapsamında iş üstlenen, yani bir inşaat için gidildi bir proje var. Kısa süreli bir proje. 3 aylık, 2 aylık çalışma süreleri yine bu sürelerin hesabında katlanmıyor. Yani hesaplanmıyor.
Eğitim için gittiklerinde örneğin yurt dışında eğitim için gidiyor öğrenci ama orada aynı zamanda üniversitede çalışmaya başlıyor. Bir yandan da araştırma parası alıyor diyelim. O yine çalışılmış olan zamandan sayılır mı?
Eğer yurt dışında bunu belgeleyebiliyorsa eğitim esnasında aynı zamanda orada çalıştığını, hiçbir engel yok. Orada öğrenciyken çalışmış olsa bile o çalıştığı süreleri yurt dışı borçlanma süreleri içerisine değerlendirilebilir. Son olarak nereye başvuracağız arzu ederseniz onu da hemen kısacık anlatayım. Mutlaka Türkiye'de son defa hizmet akdi veya yani kendi adına çalışıyorsa veya işte bir yerde işçi olarak çalışıyorsa, bağımsız da çalışıyorsa bunlar mutlaka ikametgahlarının bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik müdürlüklerine başvuracak. Yani en son ikametgahları neredeyse o sosyal güvenlik müdürlüğüne başvuracaklar. Yine onun dışında doğrudan doğruya kamu görevlisi konumunda olup da çalışmasını borçlanmak isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'nün emeklilik bölümü var Ankara'da. Genel müdürlüğe başvurmaları gerekiyor. Yurt dışındakiler de yine sosyal güvenlik kurumlarının yurt dışındaki temsilciliklerine başvurarak bu işlemleri başlatabiliyorlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok açıklayıcı bilgiler sundunuz. Bu anlamda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız eğer Türkiye'ye dönmeyi ve burada yaşamlarına devam etmeyi düşünüyorlarsa veya çoktan Türkiye'de yaşamaya başlamışlarsa bu hizmet birleştirme ya da sizin diğer ifadenizle yurt dışı borçlanma kapsamında yapması gerekenleri onlara duyurmuş ve bir kez daha hatırlatmış olduk. Yeter ki belgelesinler, yeter ki imzadan önce, o imzayı atma tarihinden önce Türk vatandaşı olmuş olsunlar.
Olmuş olsun,
sonrasında evet. Yeterli ve detaylı bilgiyi de yine borçlanmayla ilgili alabilir ve değerlendirebilirler. Size de çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikteydi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için yurt dışı borçlanmada dikkat edilecek hususları konuştu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın sesleri.